Ayrım 31, Cebel Abi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 376. bölüm. Kasım pencere kenarına oturmuş, sokaktaki kutlamaları izliyordu. Bayram günleri sokağımızda ne kadar güzel kutlanır. Sucular kırbalar yardımıyla yolu ıslatmışlardı. Eşeklerin boyunları ve kuyrukları da yapma çiçeklerle süslenmişti. Ortalık çocukların elbiselerinin ve balonların cap canlı renkleriyle cıvıl cıvıldı. El arabaları küçük bayraklarla donatılmıştı. Haykırışlar ve tezahürat kaval seslerine karışıyordu. Eşek arabaları üzerlerinde dans eden kadınların ve erkeklerin ağırlığıyla sallanıyordu. Dükkanlar kapalıydı. Kahvehaneler, barlar ve esrar tekkeleri dolup taşıyordu. Her yerde ışıl ışıl gülümseyen, birbirlerine iyi bayramlar dileyen insanlar vardı. Kasım yeni giysileri içinde oturmuş, kollarında İhsan'ı sallıyordu. İhsan da küçük elleriyle babasının yüz hatlarını araştırıyor, tırnaklarıyla yanaklarına tutunmaya çalışıyordu. ''Beni aşka ilk bulaştıran gözlerim oldu.'' diye bir şarkı duyuldu pencerenin altında. Kasım aniden kendi mutlu düğün alayını hatırlayıp duygulandı. Müzik ve eğlenceyi seven bir adamdı. Eten boş zamanını o şarkı dolu bahçede geçirmeyi ne kadar çok istemişti. Peki bayram günü bu adam ne söylüyordu? ''Beni aşka ilk bulaştıran gözlerim oldu.'' Adam haklıydı. O karanlık gecede gözleri kandili göreli beri, yüreği, zihni ve iradesi kendisine ait değildi sanki. Evinin avlusu zihinlerin güçlendirilmesiyle ruhların arındırılması için bir kulüp haline gelmişti. Diğerleri gibi o da ağırlık kaldırıyor, eskrim öğreniyordu. Sadığın bakırcılık sayesinde önce bacak kasları, şimdi de kol kasları gelişmişti. Hasan zaten kocaman bir adamdı, dev gibiydi. Diğerlerine gelince coşkuları ne kadar müthiş bir şeydi. Sadık işsizleri ve dilencileri kulübe davet etmeyi önermekle akıllılık etmişti. Kısa sürede onlar da hem idman yapma hem de Kasım'ın söyledikleri konusunda büyük heves göstermişlerdi. Belki sayıca çok değillerdi ama o kadar istekliydiler ki kendilerinin iki misli bir topluluktan daha güçlüydüler. ''At, at!'' diye bağırdı İhsan. Kasım da onu öpücüklere boğdu. Bebeği tuttuğu yerde cellabiyesinin kenarı nemlenmişti. Mutfaktan havan ve tokmak sesi geliyordu. Bir de kamer ile Sakine'nin sesleri ve kedinin miyavlamaları. Pencerenin altından bir eşek arabası geçti. El çırpan şarkıcılarla doluydu. Asker çocuk için bir dua okuyan, fesinden kurtulup aziz olmaya karar verdi. Kasım Yahya'nın esrar çekmiş haliyle bu şarkıyı söylediği geceyi hatırladı. Ah keşke işler düzelseydi. Sokağım benim. O zaman bütün gün tek yapacağın şey şarkı söylemek olurdu. Yarın kulüp güçlü ve güvenilir yardımcılarla dolacak. Yarın onlarla beraber vekil harca çete liderlerine ve bütün engellere meydan okuyacağım. Böylece bu sokakta merhametli bir büyük baba ile itaatkar torunlarından başka kimse kalmayacak. Yoksulluk, pislik, dilencilik ve zalimlik ortadan kalkacak. Mikroplar, sinekler ve sopalar yok olacak. Her yerde güvenlik duygusu hüküm sürecek, bahçeler ve şarkılar olacak. Kamer'in Sakine'yi kızarak azarlamasıyla Kasım hayallerinden uyandı. Bir an şaşkınlıkla dinledi, sonra karısına seslendi. Kapı hemen açıldı, Kamer göründü, köle kadını önüne katmıştı. ''Bak şu kadına, bu evde doğdu, annesi de bu evde doğmuştu ama bizi gözetlemekten hiç çekinmiyor.'' Kasım Sakine'ye tasvip etmediğini belli ederek baktı. Kadın da çınlayan sesiyle ''Ben casus değilim efendim ama hanımım da o kadar acımasız ki'' diye bağırdı. Kamer gözlerindeki paniği saklamaya çalışmadı. Bana gülümseyerek şöyle dedi. Allah'ın izniyle gelecek sene bayram zamanı Kasım bu sokağın tamamının efendisi olacak. El Hamdan sokağında Cebel neydiyse o da öyle olacak. Bir sor bakalım ne demek istemiş? Kasım endişeyle kaşlarını çattı. Ne demek istedin Sakine? Ne dediysem onu kastettim diye cevap verdi köle doğal cüretkarlığıyla. Ben diğerleri gibi bir hizmetkar değilim. Bugün burada olup yarın başka yere gitmeyeceğim. Ben de bu evin bir kızıyım ve benden sır saklamanız doğru değildi. Kasım'la karısı birbirlerine baktılar. Kasım çocuğu işaret etti. Kamer de gelip çocuğu ondan aldı. Kasım köleye oturmasını emretti. Köle de ayaklarının dibine oturdu. Bu evin yabancısı olanlara sırrınızı söyleyip benden saklamak doğru bir şey miydi? Ne sırrından söz ediyorsun? Kandil'in sizinle Hind'in kayasında konuşmuş olması diye aynı cüretkarlıkla cevap verdi sakine. Kamer'in nefesi kesildi ama Kasım köleye devam etmesini işaret etti. Aynı şey daha önce Cebele ve Rıfat'a da olmuştu. Sizin de onlardan bir eksiğiniz yok efendim. Siz de bir efendisiniz. Çobanken bile bir efendiydiniz. Ben sizi bir araya getiren aracıydım. Unuttunuz mu? Herkesten önce bana söylemeliydiniz. Nasıl olur da yabancılara güvenirsiniz de sakinenize güvenmezsiniz? Allah ikinizi de affetsin. Yine de zaferiniz için dua ediyorum. Evet, vekil harç ile çete liderlerine karşı zafer kazanmanız için dua ediyorum. Sizin için kim bunu istemez ki? Bizi gözetlemeye hakkın yoktu diye bağırdı Kamer bir yandan bebeği sinirli hareketlerle sallarken. Biz de bunu unutmayacağız. Allah şahidim olsun ben gözetlemek istememiştim diye ısrar etti sakine içtenlik ve hararetle. Ama kapının arkasından bazı konuşmalar duydum ve dinlemekten kendimi alamadım. Hiç kimse böyle bir şeyi duyup da kulaklarını tıkamazdı. Benim asıl kalbimi kıran hanımım bana güvenmiyor olmanız. Ben bir casus değilim. En son ihanet edeceğim insanlarsınız. Ayrıca kimin için casusluk yapıyor olabilirim ki? Allah sizi affetsin hanımım. Kasım onu bütün dikkatiyle hem gözleriyle hem de kalbiyle seyrediyordu. Sakine'nin konuşması bittiğinde sakin bir sesle ''Sen sadık bir insansın Sakine, senin sadakatinden şüphe etmiyorum.'' dedi. Sakine merak ve umutla ona baktı. ''Allah size uzun ömür versin efendim, ben size sadığım.'' dedi. ''Sadakatten anlarım.'' dedi Kasım usulca. ''Bu evde hiçbir zaman ihanet filizlenmeyecek. Kardeşim Rıfat'ın evinde olduğu gibi olmayacak. Kamer, sen ne kadar sadıksan bu kadın da o kadar sadık. Onunla ilgili endişelenme. O bize ait, biz de ona aitiz. Mutluluğumun habercisi olduğunu hiçbir zaman unutmayacağım.'' ''Ama bizi gizlice dinliyordu.'' dedi Kamer, sesi biraz yumuşamıştı. ''Bizi gizlice dinlemiyordu. Seslerimiz Allah'ın izniyle ona kadar ulaşmış.'' dedi Kasım gülümseyerek. Rıfat da herhangi bir gayret sarf etmeden büyük babasının sesini duymuştu. ''Allah seni korusun Sakine.'' Köle Kasım'ın elini kaparak defalarca öptü. ''Sizin için ölürüm efendim. Allah'tan düşmanlarınıza ve düşmanlarımıza galip gelmenizi, bu sokağın tamamına hükmetmenizi dilerim.'' ''Bizim istediğimiz hükmetmek değil Sakine.'' Sakine ellerini dua eder gibi açtı. ''Allah size istediğiniz her şeyi versin.'' ''Amin.'' Kasım Sakine'ye gülümsedi. ''Eğer bir haberciye ihtiyacım olursa o sen olacaksın. Böylece bu hareketimizin bir parçası olacaksın.'' Kadının yüzü mutluluktan parladı. Ne kadar gururlandı, gözlerinden okundu. ''Eğer Allah vakfın istediğimiz şekilde bölünmesine izin verirse, hanım olsun, hizmetkar olsun, hiçbir kadın bunun dışında tutulmayacak.'' Sakine'nin şaşkınlıktan dili tutulduğu için Kasım devam etti. ''Cebel abi vakfın herkese ait olduğunu söyledi ve sen Sakine, aynı Kamer gibi Cebel abinin torunlarından birisin.'' Kadının yüzü mutluluktan ışıl ışıldı. Minnettarlıkla hanımına baktı. Sokaktan bir kaval ezgisi duyuldu. Birileri ''İyi bayramlar Lahita'' diye bağırdı. Kasım sokağa doğru döndü. Süslü atlarına binmiş çete liderlerinden oluşan alayı gördü. Halkın haykırışları ve tezahüratıyla karşılanıyorlardı. Bayram geleneklerine göre yarışmak ve kılıç müsabakası için çöle gidiyorlardı. Alay ayrılır ayrılmaz sarhoşluktan sendeleyen Agrama sokakta belirdi. Kasım kulübün en sadık üyelerinden biri saydığı oğlunu görünce gülümsedi. Onu gözleriyle izledi. Agrama köy sıçanları mahallesinin tam ortasında durup ''Ben güçlüyüm'' diye bağırmaya başladı. ''Çöl stranları prensi'' diye bağırdı Rıfat'ta bulunan bir binadan gelen bir ses. Agrama kan çanağına dönen gözlerini sesin geldiği pencereye doğru çevirdi. ''Şimdi sıra bizde seni it'' diye sarhoş sarhoş bağırdı. Etrafında çocuklardan, sarhoşlardan ve ayakta duramayan esrarkeşlerden oluşan bir kalabalık toplandı. Yüksek sesle şarkı söylüyor, zılgıt çekiyor, davul ve kaval çalıyor, fazlasıyla gürültü yapıyorlardı. "Dinleyin!" diye bağırdı biri. "Şimdi çöl sıçanlarına sıra geldi. Bunu duymak istemiyor musunuz?" "Herkese tek büyük baba!" diye seslendi Agrama sendeleyerek. "Herkese tek vakıf, çete yönetimine elveda!" Sonra kalabalığın içinde kaybolup gitti. Kasım da yerinden fırladı. Pelerinini alıp odadan koşarak çıkarken içkiyi Allah kahretsin diye bağırdı. 77. Bölüm. Ortalıkta sarhoş görünmekten kaçının dedi Kasım ciddiyetle kaşlarını çattı. Hindin kayasının orada oturmuş kulübe üye olan yakın arkadaşlarının yüzlerine bakıyordu. Sadık, Hasan, Agrama, Şaban, Ebu Fisada ve Hamruş. Dağ arkalarında ulu bir şekilde yükseliyor, gecenin ilk belirtileriyle kaplanıyordu. Güney yönünde uzaklarda değneğine dayanmış bir çoban dışında çöl boştu. Agrama başını önüne eğmişti. "Keşke ölseydim de öyle bir şey yapmasaydım," dedi üzüntüyle. "Hiçbir özrün düzeltemeyeceği bir hataydı," dedi Kasım soğuk soğuk. "Şu anda önemli olan senin çılgınlığının düşmanlarımız üzerinde ne kadar etki yaptığını öğrenmek." "Herkes onu duydu, o kadarından eminim," dedi Sadık. Cebelli arkadaşlarımdan birinin birkaç kişiyle tanışmam için beni davet ettiği Cebel kahvehanesinde bunu kendim de gördüm," dedi Hasan. Sıkıntısı belli oluyordu. "Bir adamın Agrama'nın yaptıklarından yüksek sesle söz ettiğini duydum. Evet, alayla gülüyordu. Ama bence bu hikaye insanları kuşkulandırabilir. Ve korkarım defalarca anlatılacağı için çete liderlerinden biri olanları duyabilir." "Abartma Hasan," diyerek iç geçirdi Agrama. "Abartmak görmezden gelmekten daha iyidir. Yoksa onlara karşı hazırlıklı olamayız." "Ölümden korkmayacağımıza dair yemin etmiştik," dedi Agrama. "Bu sırrı tutacağımıza da yemin etmiştik," dedi Sadık sertçe. "Şimdi ölürsek bütün umutlarımız yıkılıp gidecek," dedi Kasım. Karanlık çökerken karamsarlıkları arttı. Derken Kasım konuştu. "Neyse, bir plan yapalım." "En kötü ihtimalleri düşünelim, ona göre plan yapalım," dedi Hasan. "Bu da mücadele etmek anlamına geliyor," dedi Kasım sıkıntıyla. Hepsi başıyla durumu onaylayıp çöken karanlıkta birbirine baktı. Tepelerinde yavaş yavaş yıldızlar belirirken esen rüzgarda günün sıcağından arta kalanları, kötü niyetleri taşır gibi taşıyordu. "Ölümüne mücadele edeceğiz," dedi Hamruş. "Ve her şey öncekinin aynı olacak," dedi Kasım kızgınlıkla. "Bizi kısa sürede yenerler," dedi Sadık. "Neyse ki savarisli akrabasın," dedi Ebu Fisada Kasım'a. "Karın da Vekil Arc'ın karısıyla akraba. Ayrıca Lahita babanla gençken arkadaşmış." "Bunlar kaderimizi erteleyebilir ama engellemez," dedi Kasım serin kanlılıkla. "Hatırlıyor musun? Bir ara bir dava vekili edinmeyi düşünüyordun," dedi Sadık umutla. "Hiçbir dava vekilinin Vekil Harç'la çete liderlerinden meydan okumak istemeyeceği söylenmişti." "Beytel Kadı'da cesaretiyle tanınan bir dava vekili var," dedi Agrama suçunu hafifletmeye çalışarak. "Benim en korktuğum şey dava açmakla husumetimizi ilan ediyor olacağımızdır. Belki de Agrama'nın söylediklerinin yol açacağı sonuçlarla ilgili korkularımız yersiz," dedi Sadık fikrini değiştirmiş gibi. "Bu konuyla ilgili bu dava vekiliyle görüşelim," dedi Agrama. "Mecbur kalmadıkça bu davanın açılmasını ertelemesini sağlarız. Sokağımızın dışından bile olsa bu işle ilgilenecek birisini bulmalıyız." Kasım ile diğerleri bir tedbir olarak bu işi yapmaya karar verdiler ve hemen yerlerinden kalkarak Beytel Kadı'daki dava vekili Şanafiri'nin ofisine gittiler. Şeyh onlarla bir araya geldi. Kasım da ona olayları anlattı. Amaçlarının bu davayı bir süre ertelemek olduğunu söyledi. Bu arada dava vekili de konuyu inceleyebilir ve gerekli bütün adımları atabilirdi. Beklentilerinin tersine adam davayı üstlenmeye karar verip onlardan ücretinin peşinatını aldı. Oradan son derece memnun ayrıldılar. Herkes kendi yoluna gitti. Bir kısmı sokağa geri dönerken Kasım Yahya'yı ziyaret etti. Kulübenin holünde oturup sigara içip sohbet ettiler. Yahya olanlardan dolayı üzüntülü görünüyordu. Kasım'a ihtiyatlı ve dikkatli olmasını tavsiye etti. Sonra Kasım evine döndü ancak Cameron'a kapıyı açtığında yüz ifadesi onu korkuttu. Ona ne olduğunu sordu. Vekil Harç Hazretleri seni çağırdı. Ne zaman? Kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Sonuncusu 10 dakika önceydi. Sonuncusu mu? Son birkaç saatte 3 haberci gönderdi. Kamer'in gözleri yaşla doldu. Senden böyle davranmanı beklemiyordum dedi Kasım. Gitme diye hıçkırdı Kamer. Kasım sakin olduğunu göstermeye çalıştı. Gitmek itaat etmemekten daha iyidir. Ayrıca unutma, bu hırsızlar insanlara hiçbir zaman kendi evlerinde saldırmazlar. İçeriden İhsan'ın ağladığı duyuldu. Sakine aceleyle onun yanına gitti. Ben Emine Hanım'la konuşana kadar gitme. Öyle bir şey bize yakışmaz dedi Kasım kararlılıkla. Hemen şimdi gideyim. Korkacak bir şey yok. Kimse benim hakkımda bir şey bilmiyor. Kamer onu kolundan tuttu. Seni çağırdı, Agrama'yı değil. Birilerinin seni ihbar etmiş olabileceğinden korkuyorum. Kasım tatlılıkla kendini ondan kurtardı. Başında söylemiştim sana, huzur dolu günlerimiz bitti diye. Hepimiz er ya da geç belayla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu kadar üzülme. Ben dönene kadar kendine iyi bak. 78. Bölüm. Bekçi Vekil Harcın evinden çıktı. Kasım'a biraz kabaca içeri gir dedi. Bekçi önden yürüdü. Kasım da onu izledi. Duygularına hakim olmak için elinden geleni yaptı. Burnuna bahçenin tatlı kokusu geliyordu. Ama kendini kabul salonunda bulana kadar etrafına bakmadı. Bekçi yana çekildi. Kasım da içeri girdi. İçinde daha önce hayatında hiç hissetmediği bir kararlılık vardı. Karşıya bakınca Vekil Harcın salonun diğer ucunda bir divanda oturduğunu gördü. Vekil Harcın sağında ve solunda birer sandalyeye oturmuş 2 adam daha vardı. Kasım kim olduklarını görmedi. Onlara dikkat etmek aklına bile gelmedi. Vekil Harcın oturduğu yere yaklaştı. Birkaç adım yakınına gelince durdu. Onu selamlamak için elini kaldırdı. İyi akşamlar Vekil Harç Hazretleri. O anda Vekil Harcın sağındaki adamın Lahit olduğunu fark etti. Ötekine kısa bir bakış atmak istedi ama istemeden baka kaldı. Zira geçirdiği şokla neredeyse felce uğramıştı. Adam dava vekili Şeyh Şanafiri'nin ta kendisiydi. Kasım durumun ciddiyetini, sırrının ortaya çıktığını, aşağılık adamın kendisine ihanet ettiğini ve bir tuzağa düştüğünü anladı. Kalbi çaresizlikle, sıkıntıyla ve öfkeyle mücadele etti. Kurnazlık ve kandırmacayla kurtulamayacağını anladı. Güçlü ve kararlı olmaya karar verdi. Tek bir adım gerilememeliydi. İlerlemeli ya da en azından konumunu muhafaza etmeliydi. Sonraki günlerde bu durumu hatırladı. Bugün daha önce içindeki varlığından haberdar olmadığı yeni bir insanın doğduğu gündü. Vekil Harcın kaba sesi onu hayal dünyasından çekip aldı. ''Sen Kasım mısın?'' ''Evet efendim'' dedi doğal bir sesle. ''Bu bilge adamı burada gördüğüne şaşırdın mı?'' diye sordu Vekil Harç Kasım'ı oturmaya davet etmeden. ''Hayır efendim'' dedi Kasım aynı ses tonuyla. ''Sen çoban mısın?'' diye sordu Vekil Harç, onu iğneliyordu. 2 yıldan uzun bir süredir çobanlık yapmadım. ''Şimdi ne iş yapıyorsun?'' ''Karımın mülklerini yönetiyorum.'' Buna cevaben Vekil Harç başını kısaca alay ederek salladı, sonra dava vekiline konuşmasını işaret etti. ''Dava vekilin olduğuma göre beni burada gördüğüne şaşırmış olabilirsin'' dedi Şeyh Kasım'a. ''Ama Vekil Harç'ın makamı bu tür kaygılardan daha üstündür. Bu davranışın pişmanlığını dile getirmek için fırsat veriyor sana. Bu da senin mahvolmana neden olacak bir husumete karışmandan daha iyidir.'' Vekil Harç Hazretleri sana şunu söylememe izin verdi. Senin affedilmek için araya girdim ama ondan af dilemen gerekiyor. Umarım iyi niyetli olduğumu anlarsın. Bu da peşinatım, bunu sana iade ediyorum. Kasım ona ters ters baktı. Neden senin ofisindeyken bana gerçeği söylemedin? Dava vekili Kasım'ın cüretkarlığı karşısında şaşırdı ama Vekil Harç araya girdi. Buraya sorulara cevap vermeye geldin, soru sormaya değil. Dava vekili ayağa kalkarak gitmek için izin istedi, sonra da gerginliğini saklamak üzere pelerinine sarınarak oradan ayrıldı. Vekil Harç Kasım'a dik dik baktı ve küfür eder gibi konuştu. ''Beni dava etmeye seni ikna etmelerine nasıl izin verdin?'' Kasım ya mücadele edecekti ya da ölecekti, ne diyeceğini bilemedi. ''Konuş, ne yaptığını söyle, aklını mı kaçırdın sen?'' ''Allah şükürler olsun, aklım yerinde'' dedi Kasım umutsuzlukla. Bana pek de öyle gelmiyor. Bu kadar kötü bir şeyi yapmaya neden cüret ettin? O deli kadın seni koca olarak kabul etmeye karar verdiğinden beri yoksul değilsin. Bu yaptıklarınla ne elde etmek istedin? Kasım öfkesini kontrol altına alabilmek için saldırıya geçmeye karar verdi. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Vekil Arç duymakta olduğu tuhaf şeylere dikkat çekmek ister gibi Lahita'ya baktı. Sonra öfkeyle tekrar Kasım'a döndü. O zaman bütün bunları neden yaptın diye bağırdı. Tek istediğim adaletti dedi Kasım. Adamın gözleri nefretle kısıldı. Karının hanımınla olan akrabalığını seni koruyacağına mı inanıyorsun? Hayır efendim dedi Kasım gözlerini yere indirerek. Sen bir çete lideri misin ki bu sokaktaki tüm diğer çete liderlerine meydan okuyacaksın? Hayır efendim. Deli olduğunu kabul et de buradan defol git diye haykırdı adam. Allah şükürler olsun aklım başımda. Bana dava açmaktaki amacın neydi? Adalet istiyordum. Kimin için? Herkes için dedi Kasım düşünceli görünüyordu. Vekil Arç ona sorgulayıcı ve inanmaz gözlerle baktı. Bundan sana ne dedi? Cebel abinin şartlarını yerine getirmek için dedi Kasım cesaretten neredeyse sarhoştu. Seni çöl sıçanı diye haykırdı Vekil Arç. Sen mi Cebel abinin şartlarından söz ediyorsun? O bizim büyük babamız, hepimizin büyük babası. Vekil Arç öfkeyle yerinden fırladı, elindeki sinekliği bütün gücüyle Kasım'ın yüzüne kırbaç gibi indirdi. Bizim büyük babamız mı diye bağırdı. Hiçbiriniz kendi babanızın kim olduğunu bile bilmiyorsunuz. Ama buraya gelip bizim büyük babamız diyecek kadar küstahsın. Sizi gidi hırsızlar, sizi sıçanlar sizi, sizi pislikler. Küstahlığında ısrar ediyorsun ve bu evin seni ve karını koruyacağına inanıyorsun. Ama bu evdeki bir köpek bile ona iyilik yapanın elini ısırırsa himayesini kaybeder. Lahita ayağa kalkarak Vekil Harcı'nın heyecanını yatıştırmaya çalıştı. Oturun efendim, bu böceğin huzurunuzu bozmasına izin vermeyin. Rıfat yerine oturdu, dudakları öfkeden titriyordu. Çöl sıçanlarının bile vakıfla ilgili planları var ve bizim büyük babamız deme cüretini gösteriyorlar. İnsanların çöl sıçanlarıyla ilgili söylediklerinin doğru olduğu belli dedi Lahita yerine oturarak. Sokağımız ne yazık ki cehenneme doğru yol alıyor. Kasım'a döndü. Baban benim en eski arkadaşlarımdan biriydi. Seni öldürmek zorunda bırakma beni. Yaptıklarının karşılığında ölümden çok daha kötüsünü hak ediyor diye bağırdı Vekil Arç. Hanımım olmasaydı şu anda zaten ölmüş olurdu. Lahita Kasım'ı sorgulamaya devam etti. Dinle beni oğlum, arkanda kim var onu söyle. Kimden söz ediyorsunuz efendim diye sordu Kasım. Sineklikle kırbaçlanan yüzü yanıyordu. O davayı açman için kim baskı yaptı sana? Hiç kimse, sadece ben varım. Kader yüzüne gülmeden önce bir çobandın. Daha ne istiyorsun? Adalet, adalet efendim. Adalet mi diye haykırdı Vekil Arç dişlerini gıcırdatarak. Sizi köpekler, sizi pislikler. Ne zaman hırsızlık veya yağma yapmaya karar verseniz bu parolayı kullanırsınız. Lahita'ya döndü. Ona suçunu itiraf ettir dedi. Lahita ciddiyet ve tehdit karışımı bir sesle Kasım'la konuştu. Arkanda kim var söyle bana. Büyük babamız dedi Kasım eşi görülmemiş bir kışkırtıcılıkla. Büyük babamız mı? Evet, onun şartlarını okuyun. Arkamda onun olduğunu göreceksiniz. Rıfat bir kez daha yerinden sıçradı. Çık git buradan diye haykırdı. Def edin onu buradan. Lahita ayağa kalkıp Kasım'ı kolundan tuttu. Onu kapıya kadar götürürken kolunu sımsıkı kavradı. Ama Kasım buna sabırla katlandı. Lahita kulağına, kendine bir iyilik yap da aklını başına topla. Kanını içmeye zorlama beni diye fısıldadı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 311.